Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem podcast ile karşınızdayız. Ben Murat Kamsız ve yanımda Levent Pekcan var. Nasılsın
Levent abi? Merhaba Murat. Sen nasılsın?
İyidir, ne olsun. Yine bugün koşuşturmalı bir günün içerisindeyiz.
Evet.
Sabahtan bir Nokia lansmanına gittik.
Nokia 520 ve 720'yi evet. Tanıttı. 720 güzelmiş.
720'yi herkes çok beğendi.
Çünkü ince.
Evet.
Ama ekran da çok küçük değil falan. Güzel.
Diyet 920 olmuş.
Evet evet. 820'den bile ince geldi bana.
Evet.
Çok tatlı geldi.
1000 lira.
1000 lira. 520 biraz ama ekranı falan düşük kalite ya.
Evet.
Şey değil.
O 600 lira ama evet. Onda fiyatı öyle.
Ucuz, en ucuz Windows Phone o olacak.
Evet. Gelince teste biz detaylı bakarız.
Evet,
Nokia, İyi ürünler yolda.
Nokia'nın 5 tane Windows Phone 8 telefonu oldu.
Evet.
Türkiye'de.
Levent abi şimdi yine bizle ilgili bir haber var.
Evet.
Dijital dergilerimiz çıktı.
Dijital dergilerimiz çıktı. Evet, PC Labs çıktı. BuzzCheck çıktı.
Practice çıktı
oyun dergimiz. İlk sayılar daha iPad'deler.
Evet.
Daha sonra Android'e de gelecek.
İnşallah.
Rotuşlanacak tabii ki. Daha biz de deneyimsiziz. Geliştireceğiz.
Evet. Şimdi hani bize soruyorlar ya hani TeknoSeyir'i desteklemek için ne yapalım diye. İşte iPad'i olanlar indirsinler.
Evet. Ücretsiz. Bu arada onu belirtelim. Hani evet. Çoğu kişi hani dijital dergi çıktı falan deyince tabii satıyoruz zannediliyor. Yok, ücretsiz.
Tabii zaten neyimiz paralı oldu abi.
Evet, evet. Ücretsiz. Hakikaten hani destek falan diyorsunuz. İndirmeniz yeterli. Bizim için o gerçekten tam anlamıyla destek anlamına geliyor.
Evet. Şöyle Newsstand'de niye yoksunuz diyenler var.
Evet.
Şimdi onlar da tabii oraya her önüne giren dergiyi almıyorlar.
Evet.
Bir bakıyorlar bakalım sürekliliği nedir diye.
Evet.
Şimdi biz muhtemelen ikinci sayılardan itibaren, ikinciler de çıkınca adamlar evet. Diyecek ha bunlar tamam ciddiler. Bizi oraya
evet.
Koyacaklar Newsstand'de.
Apple'ın bir politikası bu.
Ve şey mantıklı da yani bir şey diyemiyorsun.
Tabii çünkü bir tane hani tek sayılık maceralarla şişirmemek için içeriği. Adam şey diyor ya 3 sayı çıkar da göreyim diyor. Hani ki, ciddi misin?
Şey bile şeyde bile hani normal uygulama olarak çıkmak bile zor oldu. Onay süreçleri önce reddedildi.
Değil mi?
Sonra tekrar sunuldu falan filan. Bayağı bir uğraştık. Şu anda yayındayız. Daha da iyi olacak, daha rötuşlanacak. Biraz ilk sayılar olduğu için büyük boyuttalar ama onu da şeyi de unutmamak lazım. Retina ile retinasız versiyonlar var. Retinasız versiyon daha insani boyutlardayken Retina ekrana uygun versiyon 500 megabaytları buluyor.
Evet.
Bunlar
şey biraz de öyle. PC Labs öyle.
Evet. Hepsi büyük. Yani Retina olunca küçük bir şey yapamıyorsun. Zor oluyor. Ama tabii şu var. Hepsi optimize edilecek. Bir sonraki sayılarda biraz daha
evet, evet.
Şeye de dikkat edeceğiz. Yani miktarı düşük tutmaya devam dikkat edeceğiz.
İçerik de gelişecek.
Evet.
İçerik de gelişecek. Şu anda tam içimize sinen noktada değil.
Ya şu var Levent abi.
Daha iyi olacak.
Orada ya biz şey yapmıyoruz. Hani sitelerdeki içeriği aktararak dergi çıkarmayacağız. Onu da yapıyoruz tabii ki de.
Evet.
Orada yine özel içerik olacak.
Öyle bir de şunu söyleyelim. Hani son olarak belki dijital dergi falan diyoruz ama bunlar arkadaşlar hani PDF değil. Hani normal derginin sayfalarının PDF'e çevrilerek onu yapmak hani sayfa design programında en son hani save export as PDF diyorsun oluyor. O değil. Bunlar hani deneyenler görecek. Sayfa yapısı
etkileşimli.
Hani hareketler, etkileşimli şeyler. Öyle basit bir hani dergiyi PDF yapıp yollamak değil. Gelişecek dediğim gibi hani şu an ilk sayılarda tabii ki rötuşlanacak çok şey var ama ilk ya daha sayı bir yani.
Evet.
Ve bizim için ekstra yani biz 40 yıllık dergici olsak neyse de bizim için hani dergiyi kendisini yapmak yeni bir deneyim. Dergilere 20 yıldır yazı yazdık ama 15 yıldır yazı yazdık, 16 yıldır yazı yazdık ama dergiyi yapmak bizim için ilk.
Artı Levent abi 15 yıl dergi çıkaran adam da dijitale geçmekte zorlanıyor çünkü dergide olmayan şeyler yapıyorsun.
Tabii ki şimdi hani artık her sayfa bir web sayfası gibi oldu.
Evet.
Hani o yüzden Word'de yazıp geçmek ya da işte sonra da Quark Express'te sayfa düzenini yapmak değil olay.
Evet. durum budur. Evet. iPad'i olanların indirmesini
iPad'i istiyoruz. iPad'i olanlardan destek bekliyoruz. Android'e de gelecek.
Evet. Niye yok şu anda diyenler de bizim ilgili videomuza baksınlar. Biz evet. bunu konuştuk, video yaptık çünkü TeknoSeyir'de. Evet. Senden haber var abi, 13 Nisan'da neredesin?
Evet, şimdi bu bir dahaki gündem yayınında artık çok geç kalmış olacak. O yüzden şimdi bir daha hatırlatmam lazım bu hafta. 13 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde bir etkinlik var. Bilgisayar kurtları bir araya geliyor. Bu etkinlikte ben cumartesi günü çeşitli işte böyle 80'li yıllardan itibaren bilgisayarla uğraşmış. Bilgisayarların şu scene dediğimiz camiaya bulaşmış kişiler kendi disiplinlerinde anlatacaklar yaşadıklarını. Ben de işte ilk konuşmayı ben yapıyorum. Açılıştan sonra ilk konuşmayı, sunumu ben yapıyorum. Ben de Offline Dijital A isminde bir sunum yapacağım.
O ne abi?
Swap ve yani disket değiş dokuşu işi ve disk dergilerini anlatacağım. Bak o zaman da ben dijital dergi çıkartıyormuşum. Şimdi de yapıyorum, görüyorsun.
Ya istikrarlı bir insan.
Evet. Swapping işini ve disk dergilerini anlatacağım. Ücretsiz katılım. İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta gerçekleşecek.
Yani herkes elini kolunu sallayarak girebiliyor mu?
Ya bu bilgisayar kurtları GenTR sitesinde bir kayıt formu var ama ne kadar hani şart, hani kapıda listeye bakılacak mı falan bilmiyorum. Ama İstanbul Üniversitesi birazcık tabii zordur biliyorsun. O yüzden hani o kayıt formuna bir isimlerini, soyadlarını yazmalarında bir zarar yok. Ama benim bildiğim yani girebilecekler.
İyi, güzel.
Kültür merkezinde üniversitenin gerçekleşiyor. Bekleriz. Eğlenceli olacağını umuyorum, düşünüyorum. Şey falan da gelecek hani... Getiren arkadaşlar işte eski bilgisayarları falan getirecekler. Hı. Ben de kendi sunumumla ilgili bazı malzemeler getireceğim. Cumartesi günü müsait olanları bekleriz. 13 Nisan Cumartesi günü tabii hatırlatalım, tekrarlayayım. Bilgisayar Kurtları GenTR
güzel.
Sitesinden incelesinler.
Çizgi Tagem davası ile ilgili bir gelişme var. Evet,
bu arada 1-6 Nisan arası konuşuluyor, bunu söylemedik.
Ha, evet.
Bu an konuştuğumuz Çizgi Tagem davasında sürpriz bir gelişme var. Niyazi Bey şey dedi, 260. maddenin TCK'dan, Türk Ceza Kanunu'ndan çıkartılması sonucu olarak kanuna aykırı eğitim kurumu açılması suç olmaktan çıkıyormuş. Komisyondan geçmiş bu kanun, yasa haline gelince Tagem davası düşecekmiş.
Evet.
Çünkü o da aynı bu diye kanuna aykırı eğitim kurumu açma. Fakat hani Niyazi Bey bunun üzerine biz de kendisiyle görüşemedik. Hani dava düştüğü zaman ben de hani Tagem devam edecek gibi bir şey söylemedi.
Söylemedi. Zaten evet. dağıttı, kapattı gitti.
Ve kapama süreci de sürüyor.
Evet, çok büyük kısmını kapattı. Evet. YouTube'a da şeyleri atıyor, videoları.
Evet, kapama süreci sürüyor gibi. Böyle bir şey var ama Niyazi Bey fikrini değiştirecek mi, değiştirdi mi belirsiz. Evet. Haftaya öğrenmiş oluruz. Zaten... Kapanma tarihi geliyor.
Takemin. Evet, tabii bu iyi mi kötü mü ben şu an karar veremiyorum Levent abi. Çünkü kanun yani artık suç olmaktan çıkıyorsa her önüne gelen de bir şeyin kursunu mu açacak?
Yani biraz şey gibi yani kanuna aykırı eğitim kurumu açıyorsun ama suç değil.
Evet.
Yani ne bileyim işte o bu insanı düşündüren bir şey hani. Kanuna aykırı yani kanuna aykırı bir hareket yapmak kanun dışı olmuyor.
Evet.
Yani garip bir durum. Ya tabii ki bunun kimlerin kurtulması için bu kararın çıkarıldığını biliyorsun. Tabii. Niyazi Bey umurlarında bile değil tabii ki. Tagem yan etki oluyor.
Evet.
Yan etki oluyor. Hayırlısı bakalım. Niyazi Bey'den de bilgi almış oluruz haftaya. Zaten hani Tagem kapanacaksa kapanma vakti de haftaya gelmiş oluyor.
Doğru.
Öğreneceğiz bakalım.
Evet. Abi 1 Nisan'ı atlattık. Teknoloji solulukları oldu şaka bağlamında.
Evet. Yine kapanıyoruz. Şakası yapan utanmadan siteler oldu.
Evet. Hatta bunlardan biri hangisiydi abi?
YouTube yapmış yani ben bilmiyordum. YouTube yapmış. Gerçi tamam esprili bir şekilde yapmış da abi kapatıyoruz şakası yani lütfen en kötü şey en korkunç şaka ya.
Hiçbir yaratıcılığı
yani olmuyor. Bin kere evet yapılmış. Yani hani bayatlamanın artık ötesine geçmiş bir şaka.
Fosilleşmiş.
Bunu şey YouTube yaptı.
Evet.
Tamam, dediğim gibi esprili bir şekilde yaptı. Hani yani kapatıyoruz yapmadı ama yine de YouTube'a yakıştıramadık.
Kesinlikle.
Google'a yakıştıramadık.
Google'la güldürmedi. Ilgili, bu sefer güldürmedi.
Bu sefer güldürmedi.
Google'la ilgili en sağlam eleştiri şuydu Levent abi. Diyorlar ki buna harcanan emekle Google Reader yıllarca çalıştırılabilirdi.
Yani. Çünkü prodüksiyon yapılmış.
Evet.
Hani oyuncular falan var galiba. Eğer Google çalışan değilse onlar gereksiz. Şey de aynı şekilde bayattı. Google Smell mi? Nose mu?
Evet.
Hani koklama şeyi. O da çok. Yani geçen seneye göre olmamış. Bu sefer güldürmedi işte. Yani,
evet.
Ne Google ne YouTube. Diğerleri zaten hiçbir şey yapamıyorlar. Diğer siteler felaket. Biz öyle bir şeye girişmedik.
Evet.
En iyisini yaptık bence.
Evet. 3 Nisan 1973. Ne ifade ediyor Levent abi?
İlk hani cep telefonu mu diyelim, cell phone hani
evet.
Mobil telefon mu diyelim görüşmesi bu tarihte yapılmış 3 Nisan'da. 40 yıl önce.
Ya.
Çok ünlü bir telefon şey fotoğrafı da var biliyorsun, bir amca Martin Cooper'mış.
Evet.
Motorola'da çalışan bir amcamız konuşurken takoz kadar bir telefonla Dynatec şeyi var. Görüntüsü var. Bu arada o amcanın yeni fotoğrafını çekmişler. Aynı. Adam aynı.
Yaşlanmamış mı?
Adam 40 yıl önce de yaşlı.
Şimdi o erken o
zaman
yaşlanmış.
Birazcık gerçi saç sakal şey olmuş. Aynı saç sakal renk. O zaman daha şey aklıymış. Şimdi iyice ak düşmüş. Ama 40 yıl ya.
Ya.
Az buz değil. Yani arada neler oldu? Şu Dankal araç telefonu diye bir şey vardı, hatırlıyor musun? Böyle bavulla gezerdi insanlar. Yanında gezdirirdi onu insanlar.
Evet.
Dankal araç telefonu. Ne oldu? Nerede? Dankal falan aratsak ya Google'da, acaba var mı hala öyle bir firma?
Belki sahip olan varsa ona bize verir.
Evet. Muhteşem olur yani tozlu raflar için. Çalıştıramayız gerçi herhalde ama.
Olsun.
Bir de o biliyorsun o araç telefonunda hiçbir encryption falan yoktu. Biliyor musun?
Onun o kadar
onda hiçbir yani şeydi böyle. Direkt dinliyordu millet birbirini. Ha. Çünkü zaten kimse de yok ya zaten. Güvenlik şey. Hani sal gitsin. Nasıl olsa şey. Encryption yok. Zaten 1000 kişide 10 bin kişide bir kişi de var.
Abi zaten şeyle düşünürsen bugün de e-mail'de öyle bir encryption yok. Herkes açığa atıyor maillerini.
Yani. 40 yıldır mobil telefon hayatımızda. Evet. Nasıl cep telefonsuz olduğumuz zamanı hatırlayamaz hale geldik.
Ya. Facebook Home'u duyurmuş abi.
Ya Facebook bir etkinlik yaptı. Home. Android için. Ya Facebook öyle bir şey yaptı ki kimse tam olarak anlamadı. Ya bu işletim sistemi mi, ROM mu nedir diye. Ya bu uygulamalar dizisi. Yani tek bir uygulama değil de. Ya telefona şey düşün, yani o kadar geniş kapsamlı bir uygulama yüklüyorsun ki artık neredeyse işletim sistemi gibi oluyor. Telefonunun her yeri Facebook oluyor. Yani evet. İşte kilit ekranında bile yok arkadaşının attığı mesajı görüyorsun falan. Hı hı. Bütün adres listen Facebooklaşıyor falan filan. Acayip bir şekilde Facebook telefon haline geliyor. Hani millet Facebook telefon üretecek, telefon duyuracak falan diyorlardı ya. Hı hı. Ya hiç gerek yok. Adam başkalarının telefonunu kendine alıyor zaten. Hani. Yani. Fakat Murat yapısından ötürü yani bu bütün telefon, yani bu telefona skin giydirmişsin. Skin demeyeyim de shell. Giydirmişsin, shell kurmuşsun gibi bir şey, arayüz kurmuşsun gibi bir şey. O yüzden bu iPhone'da yok. O yüzden yok. Çünkü iPhone'da bunu yapamıyorsun. Hani donanım şey özellikleri hani permission'lar doğru. İzin vermiyor. iOS izin vermiyor. Android'de yapabiliyorsun ama.
Ama Android'de de limitler var.
Ya limit çok. Yani hiç mesela heyecanlanmasın millet çünkü bir avuç telefon destekliyor. Bir elin 5 parmağına sığmıyor.
HTC One X.
Bir parmağın fazla olsa sığacak.
One X Plus, Samsung Galaxy S3, Galaxy
One X, Note 2. One X Plus şu anda var olan telefonlar. HTC One da destekleyecek çıkınca.
Evet.
Galaxy S3 herhalde en anlamlısı o. Çünkü herkesin elinde olan telefon o.
Evet.
S4 çıkınca, Note 2. Yani HTC First, HTC One, One X, One X Plus, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy Note 2. Bu kadar. Ben önemsemiyorum Murat ya. Ya evet. Bu kadar telefonu destekleyen bir şey şey değil.
Bana şey tuhaf geldi yani tabi. Yani Nexus'ta yok. Mesela Nexus en boş telefon. Hiçbir şey yok üstünde. Şeyi evet. Kurup geçsin. Yani üstünde zaten Shell çalışan bir telefona kuruyorsun aslında sen.
Yani. Yani garip bir şey ama ben hiç yani bunun önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum bu Facebook Home'un.
Yani ben de şey bilmiyorum hani gelir modeli ne acaba? Facebook buradan ne kazanmayı düşünüyor?
İşte daha çok Facebook kullanacaksın. Yani. Daha çok göbeğinden bağlanacaksın. Bunun içinde de uygulamalar var. Bir de evet. İyice kafan karışacak artık. Telefona uygulama kurup o uygulamanın kendi uygulama marketinden bir şeyler kuracaksın falan. Yani kendi telefonuma kurmam.
Ben de kurmam.
Bir test ürünü elimize geçerse ona kurar denerim.
Mozilla Firefox sürüm 20 çıktı.
Evet çünkü Mozilla 15 yaşında Firefox. Bu gazeteye reklam verilen zamanı hatırlıyor musun? Hani para toplayıp da tam sayfa reklam verilmişti. Mozilla, Firefox reklamı.
Hatırlamadım.
Amerika'da gazetelere. 15 yıl geçti. İşte versiyon 20 ile
İyi.
Kutladılar. Bir de Samsung'la birlikte browser engine'ini yenileme ya. Kararı verdiler. Servo ya. Engine'ini Rust dilini kullanarak servo engine'ini oluşturacaklarmış. Şimdi, Google'da WebKit'i ayırdı.
Evet. Şimdi hani Google Samsung'un güçlenmesini istemiyor.
Evet.
Adamlar bir de şimdi tarayıcılarını da bir anlamda kendileri yapacaklar.
Ya işte engine'ini yenileyecek. Birazcık da Samsung para harcayacak yararıyor galiba.
Olabilir. Evet.
Blink çıktı. Blink. Çıkacak. WebKit'i Google kendisi ayırıp hani bu açık kaynak kodlu projelerde bir çatal yapabiliyorsun ya.
Evet.
Bir yerden sonra ana gemiden kopuyorsun. Kendi yoluna gitmeye başlıyorsun. Google o şekilde WebKit'ten ayrılıp Blink kolunu geliştirmeye karar verdi. Çok daha iyi olacağı söyleniyor. Çünkü Google'ın WebKit'e bir süredir eklenmekte olan eklentilerden memnun olmadığı iddia ediliyor. Yani şimdi o rakamı bulup söyleyemeyeceğim ama hani bu Blink kararının Murat bir hamlede yanılmıyorsam 4,5 milyon satır koddan mı ne kurtulmak anlamına geldiği belirtiliyor. 4,5 milyon satır. İlginç. İlginç bir şey. Bakalım.
Evet Levent abi.
Bu arada da bir en şaşkına dönen Opera oldu.
Değil mi? Ne yapacaklar?
Kendi engine'lerini bırakıp WebKit'i ama Google'ın yine geliştirdiği WebKit'i benimsemişlerdi. Onlar şimdi Blink'e geçiyorlarmış.
Geçsinler bakalım.
Opera Blink'e geçecekmiş. Hadi bakalım.
Evet, Android sürüm dağılımı bilgileri güncellendi Levent abi. Bir anda şaşırdık çünkü biliyorsun bu son Android'lerin, Jelly Bean'in falan ufak rakamlarına alışmışken
evet.
Bir anda %50 falan gördük.
Yani Jelly Bean 4 serisi evet. Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean çok ciddi artmış gözüküyor.
Yani %50'nin üstünde şu anda gözüken %54 civarı
bir şey. Ölçüm metodunu değiştirmişler.
Evet çünkü ölçüm metodu değişmiş. Yani Google Play'e bağlanan.
Yani aktif makineleri ölçüyor evet. Artık. Hani o yüzden. Tabi yeni alınan makinelerde Android 4'lü geldiği için.
Evet.
Android 2 küsürlü makinelerin çoğu rafa kaldırılmış olduğu için. Şey 2'ler düşmeye başladı. Gerçi hala 2 serisinin payı deli gibi ama.
Tabi.
En garibim 3 serisi. Hiçbir şeye yaranamayan.
%0.2.
Evet. Kafa karıştırmaktan başka galiba bir işe yaramadı 3 serisi.
Evet.
Bir ara geçiş oldu işte. İlk Android Transformer'lar falan da 3 ile çıkmıştı hatırlarsan.
Evet.
Prime bile 3 ile gelmişti ilk kutudan çıktığında. Hani 3 şeye yaradı. Hani 4'ü yüklemeye bir ara sürüm. Evet. Şey diyorlar ya, Internet Explorer'ın tek işe yaradığı yer Mozilla'yı download etmek. Ya da işte Chrome'u diyelim download etmek. Bu da ona benzedi. 3 sadece taban yaratıyor. 4'ü kuruyorsunuz hani. Evet. Ya Android çabalıyor ama işte o baksana hala iki sürümleri şeyde. Bir de olay şeyle bitmiyor ki. Android 2 sürümü 4 sürümü olayıyla da bitmiyor ki işte. Olay sayısız çözünürlük,
ya.
Sayısız cihaz yeteneği, sayısız depolama alanı. Şimdi sen 500 MB disk dergisi yaptım, dijital dergi yaptım diyorsun. 500 MB depolama alanı olmayan Android cihazı var.
Var.
Ne yapacaksın? iOS'ta bu avantajın var işte. Biliyorsun çünkü hani bunu, en kötü iOS cihazının konfigürasyonunu biliyorsun. Android'de böyle bir şey yok.
Yok.
Her şey olabilir.
Videoda da onu söylemiştim Levent abi. Biz hep kullanıcı olarak baktık. İlk defa uygulama ile geliştirici olarak bakıyoruz. Çok zormuş hakikaten.
Ya işte konsola oyun geliştirmek mesela o yüzden kolay. Çünkü sabit donanım. Adamın bunun ekran çözünürlüğü. Ya bunu kendisi yaşamak isteyen, denemek isteyen arkadaşlar en basit şey. Bir web sayfası yapsınlar ama her çözünürlükte aynı gözükecek bir web sayfası yapmaya çalışsınlar. Çıldıracaklardır. Hani bu eskiden daha zordu. Şimdi işte bu akıcı tasarımlar falan yapılıyor ama onları da ustaları yapabiliyor. Yine hani basit HTML bilgisiyle bunu yapmaya kalksınlar, çıldıracaklardır. Olay bu, en basiti. Oyun yaptığını düşün, bir de şey hani bu oyunun sadece ekran kısmıydı. Bir de evet. Başka arka tarafı var. O yüzden hani konsola oyun geliştirmek niye kolay ya da konsol oyunu niye işte daha o düşük performansa göre iyi performans veriyor? O düşük donanıma göre. Çünkü donanım tek. Adam dibine kadar ince ayar yapıyor.
Evet.
Android'e uygulama geliştirirken de bunun tam tersi. Donanım ya. Çok fazla, ne yapacağını bilemiyorsun.
Evet. Nvidia'dan GeForce 700M geldi abi.
Ama heyecanlanmıyoruz çünkü
600 MHz aynısı.
Yani biraz iyileştirmişler.
Yani hızını arttırmışlar. Ama biraz hani güç tüketimi konusunda iyileşme var. Ama sonuçta yeni bir şey yok.
Evet.
Ve hani olmayacaktı zaten.
Evet, yani işte GPU Boost 2.0 gelmiş falan filan. Saat hızları artmış. Bayağı artmış.
Evet.
Bellek işte 5 GHz'lik DDR 5'e zannedersem.
Yalnız işte çıkılmış falan. Konu laptop olduğu için bunları böyle söyleyemiyorsun. Ekran kartı olsa neyse. Şimdi adam öyle bir laptop yapıyor ki yani işte onun havalandırması bilmem nesi biraz sıkıntılı olsa o bu hızlara çıkamaz. Evet. Dolayısıyla sen hızı genelleyemiyorsun. Ama potansiyel olarak hani böyle bir şey.
Evet. Tabii bir de şu var hani tamam hani saat hızını yükselttim, bellek hızını yükselttim deyince ben hemen aman pil ömrü diye ya. Diyorum. Tabii o konuda da bir şeyler geliştirmişlerdir ama ya bu sadece işte bu GeForce 700 işte Radeon'ların hani bir anda bir garip bir 8000 evet, serisinin evet. Ortaya çıkması falan. Üreticilerin ekran kartı üreticileri üzerindeki baskısı.
Tabii.
Çünkü üretici, notebook üreticisi diyor ki bak diyor Nvidia'ya gidiyor diyor bak Haswell çıktı ben diyor yepyeni laptoplar yapacağım. Ama diyor bu yepyeni laptopta geçen seneki aynı grafik işlemcisini kullanamam.
Evet.
Hani müşteri der ki oldu mu? Nvidia da diyor hiç sorun değil adını değiştiririz yeni olur.
Evet.
Olay
çünkü müşteri
bu.
Adından fazlasını sormuyor zaten.
Evet. Evet. Adını evet. Değil. Şey, bunu Nvidia da yapıyor. AMD yani Atik yani de yapıyor.
Şu yapılan şey şu hani biz iki senedir Levent Pekcan'la yapıyoruz. Yeni bir editör lazım. Levent abi bundan sonra benim adım Ahmet olsun diyor.
Evet.
Ama aynı isim.
Hayır bir de Levent Pekcan olarak da çıkmaya devam ediyor. Evet. Bir de işte Ahmet Zubizaretta diye çıkıyor. Bıyık takıp, peruk takıp. Evet. Altta aynı editör var.
Abi Seagate'den haber var. 4 terabayt.
Bir sene önce çıkmamış mıydı bu ya?
Değil mi?
Ya şu 4 terabayt disk işi öyle bir çorbaya döndü ki. Seagate bir senedir 4 terabayt external disk satıyor. Adamların listesinde 4 terabayt disk yok.
Evet yok.
Yani şimdi 4 terabayt gerçekten namuslu 4 terabayt internal diski Seagate sonunda duyurdu gözüküyor. Evet, hem de 4 tane 4x1 gigabayt plak içeren.
145 megabayt bölü saniye.
Ya çıksın şu şeyler de şu 4 terabayt diskler de rahatlayalım çünkü çorba oldu hakikaten. Ya. Hani lafta her firmada, lafta Seagate'de 4, bir yıldır 4 terabayt disk var. Uygulamada yeni çıkıyor. Evet. Zaten bu haberi biz bir yıl önce yapmamış mıydık? Artık şu 4 terabayt, yani ilk kez 4 terabaytta bu iş böyle karıştı.
Evet.
Güç tüketimi de daha düşükmüş. Çünkü hani biz Western Digital'inkini incelemiştik. O 5 kayıt plağı kullanıyordu. Bu 4 kullanacak. %30-%35 daha az güç tüketiyormuş.
Evet. Moore kanunun sonu mu geliyor diye böyle bir tartışma çıkmış Levent abi. Birisi teorik fizikçi Mikio Kaku. O 10 yıl ömrü kaldı diyor. Bunun için yani bir şey, aman başka ya, bir şeyler bulunması lazım diyor. Ayrıca zamanda AMD'den de bir buna destek var. John Gustafson baş mühendisleri şöyle demiş. Hani bizim işte 28 nanometreden 20 nanometreye geçişimizdeki sıkıntılar da aslında işte bundan kaynaklanıyor falan filan demiş.
Ya bu Moore kanunu işte yıkılacak mı kılacak da yani bilişim basınının ya da işte bilişim sektörünün 20 yıllık şeyidir. Moore kanunu kurulduğundan beri olan muhabbetidir. Sonuçta hiçbir şey olmaz. Ha, ama tabii şöyle bir şey var. Hani AMD'nin söylediği şey de şu, o. Biz bunu flash bellekler, SSD'ler konusunda söylemiştik ya Murat, o kadar küçüldük artık transistörler falan. Hani artık flash bellekte gelinen nokta şeydi, hani bir hücre 10-15 tane elektron belirliyor hani onun 1 ya da 0 olduğunu. Yani artık yani 15 elektronun şeyini, potansiyelini ölçeceksin.
Evet.
Bu yüzden çok yıllar önce şey denmişti. Hani bu işlemci üretim teknolojisi gittikçe ilerliyor, üretim proses gelişiyor ya. 20-22 nanometre, 20 nanometrede sınır var denmişti. Hani 22 nanometrenin ötesinde nasıl geçileceği belli değil denmişti.
Evet.
Hatta hani teknoloji geçemeyecek falan denmişti. Yok hani bunu firmalar onu çok dert etmediler. Hani en son biz Seagate Ultra Plus 19 nanometre miydi bellek yongaları?
Galiba.
19'du değil mi? 20'nin altına indiler de ama işte 19 hani 15 değil.
Valla Intel'in planlarına göre 2016'ya kadar 10 nanometre yenilecekmiş.
Bakalım nasıl olacak? Intel tabii bu konuda ciddi çaba harcıyor. 3D transistörler geldi biliyorsun. Ya.
Ve genelde de hani hep şey geçtiler yani rahat geçtiler.
İşte silikon yerine alternatif malzeme falan artık işte grafen falan bir şeyler konuşuluyor. Ya bir de şöyle sıkıntılar doğuyor Murat. Hani bu teknolojilerde, bu nanometrelerde işlemci üretecek işte makineler var. Önce o makinelerin üretilmesi lazım.
Evet.
O makinelerin belli bir pazarı var. Yani o makineleri Intel satın alıyor genelde. Falan filan hani o da başka bir dinamikler var orada işin içinde.
Doğru.
İzleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım. Evet.
Ve güzel haber, yine nesil Nexus 7 çıkacak bu yaz.
Evet. Daha küçük olacakmış. Yani evet. Yine 7 inç de ekranın çevresindeki bölüm daha az olacakmış.
Gerçi özelliklerin şu an dedikodu biraz.
Dedikodu tabii. Bunun olacağı da dedikodu zaten.
Evet.
Çözünürlük yükseliyor. Tegra yerine Qualcomm oluyor.
Bu da Nvidia'ya bir
darbe.
Evet.
Evet. 1080p ekran olması tahmin ediliyor falan ama şu anda dedikodu. İlginç olur ama ya. Çünkü Nexus 7 çok başarılı oldu. Hani Nexus 7'nin sabit, isminin sabit kalıp da böyle yenilenmesi ilginç olur. Ya bana da çok cazip geliyor ya böyle bir Nexus 7. Hani adamı baştan çıkarırdı.
Kesinlikle.
Ben Nexus 7'yi çünkü beğenmiştim.
Evet.
7 inç.
Süper beğendim.
7 inç olarak çok güzel bir tabletti. Fiyatı da uygun. Evet. Bakalım böyle yenilenirse artık hani yenilgiyi kabul edip bir yeni Exynos 7 siparişi verilebilir.
Olabilir, niye olmasın.
Bakalım gerçek olacak mı? Göreceğiz. Yaza doğru bu netleşir.
Bence olur.
Evet.
Amerika'dan bir haber verdi Levent abi. MP3, ikinci el MP3 satışıyla ilgili. Bir site var, Redigi diye.
Tamam.
O sana şeyi sağlıyor. MP3'lerini tekrar satmanı sağlıyor. Satın almış olduğun.
Allah Allah.
Bunu mahkemeye veriyorlar. Bu adamlar aslında yaptıkları hani yasa dışı olarak çoğaltmak diye. Hakime şöyle bir dert anlatıyorlar. Diyorlar ki ya biz o kişiden MP3 alıyoruz. Sonra da bakıyoruz silmiş mi diye.
Oo, nasıl olacak?
Hakim de öyle demiş zaten. Burada demiş yani bunun yolu yok. Yani sen bunu bilemezsin.
Evet.
O yüzden bu, satamazsın diye bir karar çıkartmış. Sorun şu Levent abi. Mesela Apple ve Amazon'un da böyle bir planı vermiş. İkinci el satışıyla ilgili. Şimdi bu emsal olacağı için onların da o planları suya düşüyor.
Ya, ya da şöyle... Apple ile Amazon kendi sistemi içinde yapar. Hani benden aldığını satabilirsin der. Sonuçta onun kaydını kendi tutuyor ya. Hı hı. Ama genel olarak böyle tabii ben hani adamın bilgisayarına baktım dosyaların hepsini silmiş tabii ona gülerler.
Yani yine de abi hani bir şeyle karşılaşabilir Apple ve Amazon'un bir daha bir dikkatli olmak zorunda kalacaklar bu karardan sonra.
Tabii ki artı hani o MP3'leri alan adam bir şekilde kendine kopyaladı mı...
Asla bilemezsin ki abi.
Onu hiç zaman bilemeyeceksin. Çünkü şöyle dijital olarak ne kadar korusan bile adamın hani mikrofondan sesi kaydetmediğini, müziği kaydetmediğini hiç zaman bilemezsin.
Tabii.
Bu şeye benziyor. Adam hani kamerayı televizyona doğrultup filmi çekmiş olabilir.
Abi
buna
şey var.
Analog gap deniyor.
Hiç önemli değil.
Bunun çözümü yok.
Sen ses kartın üzerinden de kaydedebiliyorsun ki çalıyorsun müziği. Kaydediyor çalan her şeyi.
Yani. Bu işlerde hani işte mesela film işte adam film kiralayıp evde kopyalamadığını ya da işte hani dijital olarak ne kadar kopyalamayı engellesen bile çünkü filmde de hani videoda da öyle teknolojiler var çoğaltmanı engelleyen hani video kasette bile ama adam ekrana kamerayı doğrultup
yapar.
Kaydetmediğinin hiçbir zaman garantisi olmayacak. İkinci yüzden, el MP3 işte yaş bir iş.
Yaş bir iş. Apple ile ilgili bir haber var. Bunların bir tane bounce back patenti vardı ya.
O Samsung'un başına belalı.
Evet, o iptal olmuş.
Bir görsel bir efektti.
Evet ve hani şey yaylanma efekti diyelim. Hani evet, şu yaylanma. Sayfanın altına insen bile geri geliyordu sayfa. Evet. O iptal olunca tabii ki Samsung hemen Lucico'ya başvuruyor. Diyorlar ki ya bu işte mahkemede biz cezayı bunun yüzünden de aldık. Hani bir daha değerlendirin ki biliyorsun onların zaten ceza aşaması bir daha değerlendirecekti miktar açısından.
Miktar deli gibi düşmüştü.
Bakalım bu nasıl etkileyecek?
Sonuçta şey mi Samsung alacak mı çıkacak ya?
Hakikaten bizi boşuna uğraştırdılar. Evet, evet. Prestijimizi zedelediler.
Alacak da çıkacak yani işe bak.
Evet. Tim Cook da Çin'den özür dilemiş müşteri hizmetlerinden ötürü.
Ya o da enteresan bir olay.
Enteresan hani, çünkü bir şey rahmetli hiçbir zaman hiçbir şey konusunda özür dilemezdi. Tim Cook haberi özür diliyor.
Evet. Ya bunu da şeyi de anlamadım. Ne şey kötü müşteri hizmetlerinden ötürü şey yapıyor. İkinci kere özür diliyor. Değil mi? İkinci kere.
Valla ilki şeydendi. Benim hatırladığım özür şu hani Maps skandalındandı.
Maps. Ha doğru. Genel olarak ikinci özür. İşte şeyi falan personelimizin eğitimini arttıracağız demiş. Yani. iPhone 4, 4S tamir süreçlerini iyileştireceğiz demiş. Hem de Çin'de bak.
Evet.
İlginç.
Ben şeyin hakkında hiçbir fikrim yok abi. Apple'ın Türkiye'deki müşteri temsil hizmetleri nasıldır? Mesela şimdi retinalarla ilgili yurt dışında bir arasan forumlarda insanlar feryat ediyorlar. LG üretimi olanlarda sorun var. Paneli LG üretenlerden. Samsung'un ürettiği paneller çok iyi. Ve hani bunu götürdüğün zaman Amerika'da adam sana Samsung panellisini veriyor. Apple.
Ha, Türkiye'de onu anlatamazsın bile. Samsung
yani,
LG panel.
Hiçbir fikrim yok. Hiçbir deneyimim yaşamadım. Yani yaşayan varsa anlatsın bize. Bir emeklilik haberiyle ben tabi. Dünyanın ilk petaflop gücündeki süper bilgisayarı parçalanacak.
4 yılda emekli.
Ya.
2009'da çünkü rekorlar kırmış. Sebep şu. 5 yılda emekli.
Yani aletin yetersizliğinden değil. Yani yaptığı iş, harcadığı güç artık hani denk düşmüyor.
Evet.
Yani daha hızlısını daha az güç tüketerek yapmak mümkün.
2008 Haziran'dan 2009 Haziran'a kadar bu Top 500 en güçlü süper bilgisayar listesinde bir numaradaymış.
Teknokip nerede acaba?
Teknokip en dipte. Süper bilgisayar bile değil. Ama işte artık kurtarmadığı için Roadrunner sökülecek ve yok edilecek. Yani bunda hani şeyler var, AMD Opteronlar var mis gibi,
evet.
Dual Core. Power Cell işlemciler var,
evet.
İçinde. 122.400 işlemci çekirdeği. Hani kaç işlemci bilmiyorum da hani düşün artık. Çünkü Opteronlar Dual Core falan. 296 server dolabı dolusu olan bu bilgisayar, yani bu bir dev bir data merkezi. Doğru. Oluyor bu bilgisayar. Çatır çatır kırılacak.
Ya yazık.
Çünkü bunun üzerinde gizliliği olan hesaplamalar yapıldığı için adamlar belleğin bile şey olmasına, hani sökülüp başka yere takılmasını ya da işte hurdaya çıkmasına izin vermiyor Amerika. Hani diskleri falan zaten bu sistemlerde disklerin böyle çatır çatır parçalanması şey normal, hani ona kimse hop demiyor. Çünkü diskten veri kurtarırsın ya.
Doğru.
Ama çok ilginçtir. Adam RAM'ın bile bir daha başka bir yerde kullanılmasına izin vermiyor. Ya da
bu vesileyle abi şunu öğreniyoruz. Bellekten bile sen bilgi toplayabiliyorsun.
Yani çok ilginç. Bu arada söz konusu bellek 104 terabaytmış. yani mesela yorumlarda bak Ars Technica'da kimisi diyor ya bunu hani parça parça üniversitelere bıraksın. Hani şey olan üniversite, Amerika'da bile hani daha diğerlerine göre daha fakir olan üniversiteler var. Hani parça parça araştırma geliştirme için üniversitelere verilsin falan diyenler olmuş ama bir işte bu enerji tüketiminden ötürü anlamı yok. Çünkü yenisi daha şey oluyor, kendini bir sene sonra amorti ediyor. Hani daha güçlüyüz dedik, evet. Yeni. Hem de hükümet zaten vermem diyor. Hani ben bunun bu şeyleri bir kısmını diyor hani tozlu raflar hesabı saklayacağız demişler. Geri kalanı çatır çatır yok edilecek, paramparça edilecek.
Güzel.
Silindirlerle falan üstünden geçiyorlar ya.
Evet. Bu bilgisayarın tozlu rafları yapılamayacak.
İşte kendileri yapacaklar. Biraz parça saklayacaklar.
Yok, direkt toz yapıyorlar abi bunu.
Toz.
Evet. 3D Mark Mobile.
Çıktı sonunda. Android'e çıktı. iOS bekleniyor. Denesin arkadaşlar. Sonuçlar biriksin. Konuşalım üzerinde.
Evet.
Bir
sen beğendin mi testi? Onu
720p bir de 1080p testi var. Ya iyi Murat, çünkü Android'de benchmark ihtiyacımız çok büyük.
Evet.
Bu Antutu saçma sapan uyduruk şeyler. Yani bu dediğime şimdi kızan olabilir. Söylediğimi çok rahat kendileri test edebilirler. 5 kere Antutu'yu ardı ardına çalıştırsınlar. %50'ye varan farklı sonuçlar çıkıyor aynı telefonda ya da aynı tablette. Bir de zaten Antutu'nun falan uyduruk bir şey olduğunu şuradan anlayabilirsin. Her hafta güncellemesi çıkıyor. Ve bu güncelleme şey için benchmark engine, 3D engine değişti. Benchmark'ta öyle şey olmaz.
Olmaz.
Yani küçük iyileştirmeler falan yaparsın. Çok mecbur kalırsan büyük tamam 3D engine'ı değiştirirsin ama 3D engine'ı değiştirince bütün sonuçlar eski sonuçlar çöpe gideceği için benchmark'ta bunlar kolay kolay değişmez.
Değişmez.
Yani bu zaten sırf bu her hafta güncelleme çıkıp bir şeylerin değişmesi, bu Antutu'yu falan yapanların bu işin yani realitesiyle alakaları olmadığını gösteriyor.
Evet.
Artı hani Sony Xperia Z'nin 21 bin puan aldığı testten sonra bir daha 10 dakika sonra, hani ısındı da demiyorum bak, 10 dakika bekledikten sonra test bir daha çalıştırıldığında 15 bin puan alıyorsa o testi alıp çöpe atacaksın yani.
Kesinlikle.
İşte yani dolayısıyla kararlı benchmarklara ihtiyacımız var. Şimdi şu Epic Citadel grafik için açısından fena değil.
Evet.
Fakat onun da bir kusuru var. 60 frame geçmiyor. Büyük olsa 60 frame V-Sync aktif.
Evet,
kapatamıyor. Doğru. Her şey 55, 58 frame, 55 frame doğru. Öyle. Hiç 60 frame'in ötesine geçebilen görmedim. 3D Mark iyi oldu. Çünkü 3D Mark Windows RT'ye falan da gelecek. Hı. Ve diyor ki o hani sonuçları karşılaştırabilirsiniz birbiriyle diyor.
Evet.
Bir de 9 Nisan'da bir benchmark daha çıkıyor.
Çıksın.
Ben gizlilik anlaşması imzaladım. Şimdi adını falan söyleyemeyeceğim ama 9 Nisan'da kullanıma sunulacak. Bu çıkacak olan benchmark da Android, yine iOS ve Windows Phone 8
tamam.
için çıkıyor. İlk kez Windows Phone'u da kapsıyor. Bu da Unity engine'i kullanıyor. Hmm. Unity 4 engine'i kullanıyor. Bunda da sonuçlar karşılaştırılabilecek. Tamam. Yani iPad ile Transformer Prime'ı sonucunu karşılaştırabileceksin.
Güzel.
Tamam, çözünürlükler farklı ama içinde şey opsiyonu var. Hani 1080p'de render et. Evet. Çözünürlüğü de aradan çıkart opsiyonu var. Ben denedim. Kullanıyorum bir süredir. Güzel. Ama bunlar da hep oyun benchmark'ı.
Ya.
Yani grafik benchmark'ı. Birazcık da işlemci benchmark'ına ihtiyacımız var.
Doğru.
Depolama benchmark'ına ihtiyacımız
peki,
var.
Peki şeye ne diyorsun? Şimdi hani bu tip fix benchmark'larda Nvidia'da Atik'te zaman zaman hileler yapıyorlardı. Evet. Optimizasyonlar yapıyorlardı. Evet. Yani o benchmark'ta olan ama bir oyun oynadığın zaman olmayan şeyler yapıyorlardı. Evet. Ne diyorsun, öyle bir şeyler yaşar mıyız?
Bilmem, sanmam pek ya. Çünkü yani bu benchmark'ların, yani biliyorsun mobil dünyada benchmark'ı kim umursar? Bir anca biz.
Evet.
O yüzden pek üreticilerin kastıracağını zannetmiyorum. Olursa ama fark edilmeyecek, daha kötü.
Evet.
PC'de falan bu üç kağıtları yakalamak kolaydı. Çünkü dosya adı değiştirerek çözüyordun falan. Android'de böyle bir şey olduğunda, iOS'ta olduğunda anlamayacağız.
Evet.
Görelim, bakalım.
ABD'li telekom firmaları Çin malı ekipman kullanmamaları konusunda uyarılmaya devam ediyor. Yeni bir haber değil aslında.
Ya bu çok enteresan bir şey yalnız. Bu o kadar enteresan bir haber ki Murat, bak işte Sprint satılıyor Japon bir firmaya, SoftBank. Fakat Amerikan hükümeti diyor ki, yani böyle tabii büyük satın almaları falanla hükümetin karışma durumu var ya dünyada her zamanla. Amerikan hükümeti diyor ki, bir şey yapacaksın, Çin malı ürün kullanımını sınırlayacaksın. Ürün dediği tabii hani bir devasa router'ları falan kastediyor. İki, ben diyor şey yapacağım. Benim diyor hani güvenlik uzmanlarım, kurumlarım senin network ekipmanındaki değişikliklere kontrol edebilecek. Çok ilginç. Hani bir hükümetin böyle bir şart koşması oldukça ilginç.
Evet.
Yani bir yandan tabii şu var. İşte bu daha önce işte Huawei ve ZTE konusunda oldu. Amerika Çinli üreticilere network ekipmanlarına güvenmiyor.
Haklı.
Gizli arka kapı olabilir diye, haklı. Hatta şöyle hani Cisco'nun Çin'de üretilen ekipmanına bile adamlar kuşkuyla yaklaşıyorlar.
Evet.
Ya da şöyle Çin'den sahte Cisco gelebileceğini düşünüyorlar.
Hı hı.
Ya tabii şöyle, bu aslında adam çok haklı Murat. Çünkü network ekipmanı senin o çok değerli bilgilerinin akıp gittiği kanallar. Bu kanallara, hani bu kanalların sağlamlığından, sızıntı olmadığından emin olacaksın tabii ki.
Evet, ama yalnız o zaman madem öyle, Amerikan hükümeti de şunu yapsın. Mesela kendi ülkesinde üretilen network ürünlerinden atıyorum vergi almasın. Öyle bir şey de yok.
Acaba yani bir şeyler olmak zorunda artık. Ya bu arada tabii biliyorsun işte hani yine bak ulusal işletim sistemi falan olayının gerekliliği ortaya çıkıyor. Çünkü router dediğin cihazların bugün hani orta ölçeklilerinin hepsinde bir Linux çekirdeği çalışıyor. Doğru. Üzerinde de bir router yazılımı çalışıyor. Hani o buzdolabı büyüklüğündeki milyon dolarlık routerları bilmiyorum. Onlar ayrı bir dünya. Daha önemli bir dünya ama ayrı. Onların da kendi Cisco'nun işte eskiden beri kendi işletim sistemi var falan. Ya işte o işletim sistemi açık kaynak kodlu falan olacak ki göreceksin. Ya da kendi işletim sistemini yükleyeceksin. Hardware'i alacaksın adamdan. Çıplak hardware'i alacaksın. Kendi işletim sistemini yükleyeceksin.
Adamlar anladığım kadarıyla hardware'e bile sıcak bakmıyorlar. Yani
çünkü bir yerinde, bir evet. firmware'ın içinde bir yerde bir 250 byte'lık muzır bir programcık kalır
sıkışmış
mı?
Sıkışmış olabilir. Ha,
durur mu? Şey olamıyor ki, emin olamıyor ki. Ama bir yandan da mecbur abi. Nerede? Amerika'da şey mi? Texas'ta router mu ürettirecek?
İşte.
Bütün üretim şeyini Çin'e aktardılar bir kere. Elleriyle verdiler kendilerini. Amerikan malı ne var?
Ya.
O yüzden zor bir durumdalar.
Evet.
Çin de zaten bak çatır çatır orayı burayı hackliyor.
Ya.
Sonra da yapmadık biz diyor.
Oyun dünyasına geçiyorum Levent abi.
Tamam.
Disney'den bu haber geldi.
Bu hafta teknoloji zaten
tırt.
Bu kadar.
Evet. LucasArts
evet.
kapandı
evet,
Disney
bu
sayesinde.
Aslında sallandı bu hafta ortalık. Disney aslında, yapacağını yaptı.
Aslında kapanan bir şey yok Levent abi. Disney LucasArts'ın oyun yapan ekibini dağıttı. Şimdi
tamam işte,
bu kapanmakla aynı anlama gelmiyor. Çünkü adamlar diyor ki biz oyun yapmayacağız, kendimiz yapmayacağız. Lisansını vereceğiz ve bunu denetleyeceğiz diyorlar.
Tamam işte.
Şöyle son zamanlarda çıkan oyunlara bak Levent abi. Hepsinin zaten başka firmalar tarafından yapıldığını göreceksin. En meşhuru bu Knights of the Old Republic vardır. KOTOR.
Tamam.
Sen oynamadın onu.
Yok.
Muhteşem bir oyundur. Mesela bunu BioWare yaptı. Lisansı alıp.
KOTOR eski değil mi ya? Bende var
eski.
O. Oynamadım.
Onun üstüne bak daha oyun sayamıyorum. Yani Force Unleashed'ler falan yalan. Çocuk oyunu, bebek oyunu.
Star Wars Lego. Lego
KOTOR,
Star Wars.
Daha sonra bu online versiyonuna, devasa online versiyonuna götürdü işleri. O kadar yol açtı. Bunlar LucasArts'ın artık kendi evinden çıkmıyordu. Dolayısıyla hani hiç olmayan bir şeymiş gibi davranmamak lazım. Zaten LucasArts'ın kendisi dışarıya oyun yaptırıyordu. Onlar kendi yaptığı oyunlardan daha güzeldi maalesef. Burada da artık adamlar şu, tabii bu işler hepsi hesap kitap işleri. Bakmışlar biz bu işi dışarıya yaptırırsak daha ucuza geliyor herhalde diye düşündüler. Ve ama kötü olan şu, hani elde yapılan iki oyun vardı. O oyunlar da iptal olmuş durumda. Star Wars 13-13 ve First Assault vardı. Bunların akıbetleri belli değil ama muhtemelen şu anda iptal oldu ama hani bir daha birilerine verilir mi o belli değil. Sonuçta LucasArts devam edecek. Oyunlar çıkmaya da
ya
devam
nasıl
edecek.
Nasıl devam edecek abicim? LucasArts'ı kapadı adam. Sadece Star Wars'u isteyene lisanslarım diyor. Şey değil ki LucasArts, zaten Star Wars'tan başka bir şey adamın umurunda bile değil.
Göreceğiz.
Star Wars'u ben lisans dönemine geçeceğim. Lisans evet. sistemine geçeceğim. İsteyen ha, gel biz gidelim. Para toplayalım. Özkan'la birlikte gidelim. İşte tabii. zaten artık Disney. Diyelim ki işte Mickey'nin Technosphere'de Star Wars dünyası diye oyun yapacağız diyelim. Bize de verecek lisansı. Parayı yeterli para verebilirsek. Sonra biz işte Mono'ya şey Darth Vader kıyafeti giydirip bilmem ne oyunları şey film çekeceğiz olacak. Artık Disney bu parayı boşuna vermedi. Disney Star Wars'un suyunu çıkaracak. Ama
benim tahminim şu Levent abi. LucasArts'ın kapasitesi Disney'in aklındaki planlara uygun üretim yapacak kapasitede değildi. Onun yani, yerine Star Wars lisanslarını peynir ekmek gibi dağıtacaklar. Bir anda ortalık bu lisans
herkes işte olacak. Ha, gel abi al pazar. Çünkü adam o kadar para verdi. Bu parayı çıkart bir an önce çıkartması, döndürmesi lazım.
Evet.
Akşam pazarı gideceksin Star Wars'tan bir şeyler kapacaksın işte.
Ben şeyi merak ediyorum.
Kimsenin şey umurunda değil ki. LucasArts kapanmış. Kimse hani açıkçası yok işte bu Star Wars First Assault. Kimsenin umurunda değil. İnsanlar üzülüyorsa işte bu Monkey Island'lar için üzülüyor.
Evet.
LucasArts logosunu bir oyunun başında gördün mü o oyunun süper olduğu kesindi.
De.
Yani benim için işte Maniac Mansion'ı yaptık zaten senin de bölümünü.
Evet.
Şey, Monkey Island'ları yapmadık. Benim için olay hani Maniac Mansion'dan da Maniac Mansion Commodore'dan dolayı önemli de benim için daha önemlisi belki Full Throttle'dır.
Evet.
Benim için Full Throttle'dan da önemlisi X-Wing'dir.
X-Wing.
Yani ya. X-Wing versus TIE Fighter falan değil. İlk X-Wing, sonra da TIE Fighter.
Evet.
Yani arkadaşımın bana emanet verdiği 486 SX25 makinede 2 MB bellekli bu işte 100 MB mı 120 MB mı ne diskli makinede X-Wing'in başında aldığım zevki hiçbir şeyden almadım. Klavyeyle.
Ya.
Hızlandırma, 3D hızlandırma falan gibi şeyler deme. Yok.
Yok.
Ama yani o 3 disket mi, 5 disket mi, X-Wing'den aldığım keyfi hiçbir şeyden almadım. Gitti işte. Yani insanlar ona üzülüyor zaten.
Şöyle ama Levent abi, bu dediklerin gideli çoktan gitmişti. Yani bizim hala şimdi oyun oynayayım desen X-Wing Alliance var. Daha ötesi yok.
Ya yok. Ya zaten şimdi LucasArts da Star Wars'a kitlenip kalmış bir yapım yani, stüdyosu haline gelmişti.
O senin söylediğin insanlar, o macera oyunlarını yapanlar zaten çoktan gittiler.
Gitti tabii. Artık herkes şehrinde, kendi firmasında da. Yani sonuçta 30 yıllık bir stüdyonun hani Disney yaşatabilirdi, sembol olarak tutabilirdi. Yani bilmiyorum işte, ama sonuçta Star Wars'un babası George Lucas hani oğlunu sattıktan sonra her şey olacak tabii. O çocuğun tabii başına daha ne maceralar gelecek, daha ne Disney Star Wars oyunları çıkacak. Mickey fare böyle Donald Duck'a lazer kılıcıyla saldırılacak falan. Neler olacak daha göreceksin. Ben, zaten oluyor bunlar.
Bu macera oyunları konusunda senin kadar ümitsiz değilim. Çünkü bu o karakterler Disney'in kendi standart yapısına çok, Star Wars'dan çok daha uyumlu aslında bakarsan.
Öyle de işte günümüzde artık o oyun türünün şeyi yok. Yani bir işte Monkey Island'lar remake'leri çıktı ya, o evet, çok iyi oldu.
Çok iyi oldu.
Fakat hani devamı da gelmedi.
Evet.
Devamı da gelmedi. Bir Full Throttle'ı herkes bekler herhalde ama yok. Star Wars oyunları zaten hani uzay oyunu olayı bittiği için X-Wing'in falan bir devamı yok. Var ya, çok daha hani daha geçmişe gidersen LucasArts'ın öyle şey 82-83 yapımı oyunları var. Yani bir Eidolon diye bir şey vardır Commodore'da. Ben oynamayı hiç beceremedim ama efsanedir. Rescue on Fractalus diye bir şey vardır. Olaydır. Pipe Mania bile LucasArts oyunuymuş. Borulardan hani hat döşersin ya bir ucundan, oyun tablasının bir ucuna. Neyse. Bakalım ne olacak. Eski evet, oyunları oynarız.
O zaman Levent abi,
tozlu raflar yaparız.
Tozlu raflar, evet, LucasArts yapacağız. Sonra.
Tamam. Full Throttle'ı bulayım, yaparız.
Bulursun da kaça bulursun acaba?
Var ya, var. Full Throttle'ı ben tamam, önceden bakmıştım. X-Wing'i bulmak daha zor.
Ben de X-Wing Alliance'ın şeyi var, kaçağı var. Var. Kaçak, orijinal kaçağı.
X-Wing vs. TIE Fighter var bende. Hmm. Rebel Assault var. İlk 3D, Matrox Mystic'le oynadığım 3D oyun. Yarım yamalak şeyiyle, desteğiyle. Rebel Assault değil, pardon. Değil Shadow abi. Of the Empire.
Benim de.
Rebel Assault, onu da, o da CD oyunuydu sadece.
Evet.
Çünkü bir rail shooter'dı o, hatırlarsın. Enteresan bir şeyden, video görüntülerinin ya, üzerinde oynardım falan. Rebel Assault da inanılmaz bir şeydi. Yani oyun olarak rezil bir şeydi ama görüntü olarak hani vay be ne oluyoruz.
O oyun benim dedi, orijinal dedi, bir kutu olarak oyun nasıl oluyormuş onu gördüğüm ilk oyunu. Bir zengin bir arkadaşım almıştı. Bana vermişti sonra. Kutusuyla değil ilk mi? Kutu olduğu oyunum oydu benim.
Rebel Assault.
Rebel Assault. Sonra senin dediğin gibi Shadows of the Empire'da benim ilk 3 boyutlu oyunumdu.
İşte benim de ilk hani böyle Matrox Mystic'te oynadığım.
Ben Voodoo'da oynadım.
Fili şey olmadan, o zaman daha ben almamıştım 3DFX'i. Şey, filtering falan olmadan, böyle texture'lar böyle kare kare kare kare ama yine de oynuyorduk ya. Büyük bir zevkle oynuyorduk.
Ben Voodoo'da oynamıştım. O zamanlar olaydı oyun. Yani o oyunu şöyle, bir hani doku tarafı var, bir de derinlik, alan derinliği çoktu oyunda.
Güzeldi, güzeldi. İşte ben de Dark Forces falan da oynadım. Dark Forces süper bir oyundu.
Dark Forces evet.
Şey, geçen hafta işte LucasArts değil mi şey abi, Outlaws?
Evet, LucasArts.
Geçen hafta tozlu raflara konuk oldu, Macit anlattı. Yani LucasArts her yerden karşımıza çıkıyor.
Çıkıyor vallahi.
Evet.
Zynga da kumar firmasına dönüşüyor Levent abi.
Zynga parayla kumar oynatıyormuş İngiltere'de. Ya. Çok ilginç ama Türkiye'de yapamazlar.
Yapamazlar.
Devlet oynatır oynatırsa.
Evet.
Zynga... İddia gibi bir şey olur. Evet. Tabii bu Zynga'nın hisse senetleri patlamış. Yani iyi anlamda patlamış bu kumar işini başarınca. Artık ne canlar yakacak bilmiyorum.
Evet. WarZ hacklendi.
Ya bu oyun da enteresan bir şey ya. Bu oyunun meraklılarının başına hep kötü şeyler geliyor. Evet. Yalnız bu WarZ'yi anlamıyorum ben. Çünkü bu biliyorsun hani böyle bir çıktığında bazı skandallar oldu.
Evet.
Hani iddia ettikleri özelliklerin çoğunu sağlamıyorlardı. Oyunun geliştiricisiyle röportaj yaptılar. Adam dalga falan geçti. Hani doğru düzgün evet, okusalardı şeyleri. Hani verilen metinleri, yazılanları doğru düz okusalardı falan gibi, hani oyunu alanlara aptalsınız anlamında bir şeyler söyledi falan. Bu kadar skandala rağmen
gündemde bir oyun.
Oyun hala gündemde. Bak şey, first person zombie shooter game with 600 bin players diyor. 600 bin oyuncu diyor. Yani birazcık da müstahak mı bu oyun dünyasında? Yani kardeşim, adam sizinle dalga geçti ya.
Evet.
Kandırdım hepsini dedi. 600 bin kişi hala oynuyorsunuz.
Evet. Levent abi, bu haber ne? iOS için Commodore 64 Elite Collection çıkmış.
Evet.
Ne bu?
Commodore 64 Elite Collection iOS için emülatör. İçinde oyunlar var. Lisanslı. Bedava sürümü de var ama sadece Summer Games varmış bedava sürümünde. Full sürümü $5. Şey ya işte, bizim hani senle yapmıştık ya, neydi şu Forever, Commodore 64 Forever gibi. Yani ilk oyun paketi işte $5, $4.99'da. Şu Alternate Reality'ler falan, FRP gibi şeylerdi de, mesela Archon var. Archon olaydır. Satranç benzeri bir olaydır. Barbarian var. Ya. Black Magic var. Bruce Lee muhteşemdir. Emily Hughes International Soccer var. Biz onun bölümünü yapmıştık. Evet. Infiltrator oynaması zordur. Monty on the Run muhteşem platform oyunudur. Summer Games zaten süperdir.
Ha, tabii.
Yani bu Game Pack 1 süper. 2-3 de gelecekmiş. Daha ucuza. 2 dolarlı. Her biri $2'dan. Paket, bu Game Pack'ler devam edecekmiş.
Çok iyi.
Çok güzel.
Oynadın mı sen? Ya da
yok,
yükleyecek
misin? Yok, ben de iOS alacağım, alacağım da tabii hanımın tabletini alacağız. Android'de yok çünkü.
Hı-hı, onun için söyledim.
Android'de yok. Yalnız bunlar da biliyorsun işte Murat. Hani şeyle olmaz bu iş. Ekrana dokunarak olmaz. Kontrolcü lazım.
Yani Emlin Hüksü nasıl oynarız ben hayal edemedim şimdi bir an.
Yani ekrana dokuna dokuna, ekran kontrolüyle olmaz. Ama bu şeyde de tabii yine biliyorsun iPad için, iPhone için joystick olayı şeyden daha kolay. Android'den daha kolay onu çözmesi.
Evet.
Çünkü orada hani iCade falan gibi şeyler var. Hani iPad'i içine koyuyorsun, mini arcade makinesi falan var. Onlarla birlikte daha zevkli olur. Ha bu arada Pack 2 ile Pack 3 belliymiş. Şimdi gördüm. Pack 2'de Ikari Warriors var. Raid Over Moscow var.
Oo.
Super Cycle var. Üçü de süperdir. Pack 3'te de Jumpman var. Güzeldir. Leaderboard golf oyunu diye biliyorum. Onu bizim kafamız anlamaz. Pit Stop 2 var. Süperdir.
Klasik.
Ya güzel. Ben alırım. Tabletim olsa alırım. Ama iPad'im hiç olmadı ki benim. Hiç iPad kullanmadım, bilmiyorum. Ben Uya'yı alırım. Uya. 100 evet. dolara. 4 Haziran'da Uya satışa çıkıyor. $100. Maalesef ilk review'lar olumlu değil.
Öyle mi?
Yavaş diyorlar, yavaş. Hani menüleri falan, hani arayüzü daha yavaş diyorlar. Artı deli gibi lag var deniyor kontrolcüde. Hele yani bu hani koşan adam oyunları var ya, klasik. He. Mesela onu hani oynamaya çalışıyorsun, oynayamıyorsun diyorlar. Çünkü hani o kadar lag var ki. O oyunlar da hani mikrometrik
doğru.
hassasiyet gerektiriyor adamı zıplatmak için zorlaştıkça. Çok büyük sorun oluyor diyorlar. Hani ilk başta hani o lag'a kendini alıştırıyorsun ama diyorlar ileride olmuyor. Bu bir iki review'da okudum. Olumsuzdu. Üstelik adam çok önemli bir şeye de dikkat çekiyor. Ya diyor hani arayüz yavaş. Lag var. Buna rağmen diyor bir yandan da işte bu Uya'nın başında bir hanımefendi var. Hep devamlı şey diyor hani Uya bitti. Hani tamam hani bitti bu iş diyor. Bu da diyor insana hiç hani güven vermiyor.
Bitti
diyor.
Bu iş mi diyor?
Yani bitti hani geliştirme şey bitti artık, hani her şey tamam pişti. Pişti artık. Yani piştiyse daha bu sorunlar var. Bunlar düzelmeyecek mi o zaman? Hani bu poligonun falan review'ları, incelemeleri olumsuzdu.
Evet.
Ya olumsuz dedim, kuşkuluydu. Olumsuz değil mi? Kuşkuluydu. Hani bu şekilde çıkacaksa
hiç çıkmasın.
Pek bir şansı yok.
Evet.
Uya. Ben alırım.
4 Haziran, onu da söylemiş olduk.
Evet.
Satışı. Doom 4'te de gecikme varmış. belirsizlik varmış daha doğrusu.
Doğum 4 bilmem kaç yıldır biliyorsun çıkmak bilmiyor.
O da şeye döndü işte. Duke Nukem'e döndü.
Şey ZeniMax artık biliyorsun bir sahipleri var onların.
Evet.
Fırça çekmiş. Hani artık yani demiş hani yapın bir şeyler ya da ya da ya da hani demiş.
Öyle kalmış.
İşte ID Software'de işte şey yapmış. Rage yüzünden gecikti diyorlarmış. Çöpe atıp baştan başlatmışlar falan filan. Ama sonuçta ortada bir ekran görüntüsü bile yok.
Evet.
Neyse. Doom 4 belirsiz. Ya galiba ID Software'in yaptığı en iyi şey. Ya ID demeyelim şimdi Mahmut bizim Doom'cu Mahmut kızar. ID. Uh-huh. Aslında gerçekten öyle ama ID değil o. Uh-huh. ID Software'in yaptığı en iyi şey firmayı satmak oldu galiba.
Evet.
Çünkü hani tükenmiş bir şeyi galiba sattılar. İlk önce şeye mi satmışlardı? Neydi? Bethesda. Hmm. Sattılar. Alıcı şimdi bakıyor ki arabanın kaputun altında motor yokmuş meğer.
Evet.
Öyle bir durum var. Rage de başarısız oldu biliyorsun. Evet. Rage 2 zaten iptal edilmiş.
Doğru. Evet. Levent abi şimdi oyunlara bakıyorum. Hani güzel bir şey var mı diye indirim. Pek bir şey yok bu hafta Steam'de. Kelek.
Ben hafta içi Painkiller'ları aldım.
Ha iyi yapmışsın.
Bende CD'de vardı da Steam'de yoktu. Bu Painkiller'ın Black Edition'ını ve şu en son çıkan bir remake'i var ya. Hı. Onu aldım. 5 dolardı o. Şeyde 1 dolar, 2 dolar mıydı neydi Black Edition'ı. Ben Painkiller'ı çok severim. O yüzden koleksiyonda olsun diye ucuza aldık.
Company of Heroes 2 artık listelerde 60 dolardan yerini aldı.
Tamam.
Alırsan betasını şimdi oynayabiliyorsun ön siparişten.
Hmm. Mümkün değil yani. Company of Heroes 2 iyidir.
Mümkün değil bu fiyata. Hayatta alamam. En sevdiğim strateji oyunu olmasına rağmen.
O zaman sana ucuzlamasını bekle diyelim. Evet. Ya da ekran kartıyla birlikte hediye verebilirler.
Olabilir.
Company of Heroes genelde öyle veriliyordu.
Şimdi şeye bakıyorum da esas genelde Green Man Gaming'de de güzel şeyler oluyor. Mesela Bioshock Infinite'de indirim var. O da 60 dolarken şu an 45 dolar.
Ve taptaze muhteşem bir oyun.
Evet öyle gözüküyor.
Güzel indirimler. Green Man Gaming'i zaten biz galiba bilmeyenlere biz öğretmiş olduk ama çok iyi. Yani fiyatları çok cazip. Evet. Bayağı sağlam indirimler yapıyorlar.
Geçen hafta da Battlefield 4'te vardı daha ön siparişten. Yine 100 liraya alabiliyorsun. Alıyordun şu anki durumunu göremiyorum. Bakayım. %20 tam devam ediyor. 100 liraya alabiliyorsun.
Henüz oyun yok ama.
Yok evet.
Alıyorsun.
Evet.
Güzelmiş.
Bakayım başka. Ha, anketimiz var Levent abi.
Nedir?
Akıllı TV'nizin akıllı kısmını kullanıyor musunuz diye senler
evet,
kopya çekmiştim.
Ben öyle bir tweet atmıştım. Sen de onu alıp
anket yaptım.
Tamam.
Şimdi şöyle iki cevap var aslında evet ve hayır şeklinde ama ben biliyorsun her zamanki gibi onu kısımlara ayırdım.
Tamam.
Hayır çok kullanışsız diyen %35. Bu adamlar kazanılabilir. Kullanışsız bulmuşlar çünkü. Hani düzgün yapın kullanalım ihtimali var az da olsa.
Evet.
O kısma ihtiyacım olmuyor diyen %24. Bu adamları kazanamazsın. Adamın ihtiyacı yok. Çünkü tamam. O işlerini başka bir şeyle görüyor. Evet uygulama kullanıyorum diyen %16.
Hmm.
Kullansınlar. Hayır işime yarayan bir şey yok diyen %14. Bu adamları da belki kazanabilirsin. %14.
Zor da olsa da.
Zor da olsa işine yarayan bir şey koyarsın. Sadece internete girip çıkıyorum diyenler %7. Bunlar da kullanıyormuş internet için. Ama %7 yani sadece. Evet, özellikle girdiğim bir uygulama var diyen de %4. Yani bu adamın spesifik bir uygulama ihtiyacı var ve televizyon onu karşılıyor. Ama da %4. Yani göreceğiniz üzere çoğunluk kullanmıyor.
Murat, yani ben de kendi tweetime falan tweetime bu çizgide yanıtlar aldım. Böyle olacağını biliyordum. Çünkü salonda duran, yani yalnız yaşamıyorsan, evde salonda duran televizyondan tweetlere bakmanın hiçbir anlamı yok.
Doğru.
Yani zaten bir de bakmak istemezsin. Yani çünkü senin kişisel belki bir yazışman var, bir şeyin var. Facebook'a niye televizyondan girip annen, baban, kardeşin, değil küçük mi? Kardeşinle birlikte ailecek senin Facebook hesabına girilsin ki evden? Artı şu var, Sen televizyonda Facebook'a girmeye çalışırken baban oradan fırça çekecek. Oğlum işte Muhteşem Süleyman'ı kapatma.
Değil mi?
Ne yapıyorsun? Biz dizi seyrediyoruz diyecek.
O yüzden hani, Muhteşem Süleyman'ı da ekleyecek.
Yani televizyonda profile. Twitter, Facebook falan açıkçası saçma sapan şeyler. Ha şöyle uygulamalarda gelişmedi ki Murat. Ya akıllı televizyonda zerre kadar zeka yok ki. Şöyle bir uygulama hani varsa eğer arkadaşlar hani varsa söyleyin de inceleyelim. Ya şöyle bir uygulama var mı Murat? Ben Muhteşem Süleyman'ı seyredeceğim. Bana tweet geldiğinde overlay olarak Muhteşem Süleyman'ın üzerinde göstersin.
Ya, değil mi?
Ben akıllı televizyona böyle derim. Ben o diziyi kapat, bir arayüz çıksın yavaş yavaş 2 saatte açılan. Ben oradan uzaktan kumandanın üzerindeki numaralara basarak Levent P bilmem ne şifre gireyim. Sonra da tweetlere bakayım. Böyle bir şey yok abi. Bu dediğim şey olsun. Facebook'tan mesaj gelince overlay olarak gelsin. Bak bir sürü kişinin hoşuna gidecektir. Ya. Tamam şey yine paylaşılır. Ailecek işte Behzat şeyi seyrederken niye ikide bir oğlana gelen saçma sapan tweet mesajları ekranda gözüksün? O ayrı bir kavga konusu ama yine
yok,
de şey.
Yok, Levent abi çok senin söylediğin şey süper bir kullanım alanı var. Sen Behzat Ç'nin görüntüsünü bir miktar küçülttün diyelim. Yanına da Twitter şeyi geldi.
Stream'i geldi.
Evet, stream'i geldi. Hı. Oradan bir yandan yazıp bir yanda Behzat Ç'yle ilgili tweet atarsın onların grubuna.
Milletin yazdıklarına bak. Sen evet. Şey yapma. Artı şu var. Hani mesela illaki şey yapmak, arkadaşlarını ekleyip özel muhabbet yapman gerekmiyor. Bir account açarım. Haber listesi diye.
Evet.
Eklerim ilgilendiğim şeyleri. Ben Behzat Ç'yi seyrederken, bu arada Muhteşem Süleyman'dan Behzat Ç'ye sardık. Ben Behzat Ç'yi seyrederken yandan aksın işte Twitter'dan evet. Haberler. Ya akıllı televizyon böyle olur. Benim bildiğim kadarıyla biz şimdiye kadar Panasonic, Philips, LG, Samsung ve Sony akıllı televizyonlarını inceledik.
En akılsızı Sony'ydi.
Bunlarda böyle bir şey yoktu.
Evet, o Sony kökünden yani hiç bulaşmıyor.
Ya bunlar dışında olan televizyon böyle bu benim tarif ettiğim akıllı televizyon deneyimini yaşatan bir televizyon varsa görmeyi çok isterim.
Evet.
Görmeyi, denemeyi çok isterim.
Vallahi işte bak onu diyorum mesela Sony alan adamdan hani feryat duymadık. Ya bunlar niye akıllı işlemler böyle değil çünkü kullanılmıyor.
Ya Sony zaten benim televizyonlarım akıllı televizyon falan demiyor.
Demiyor bile. Yani. Ya
Twitter falan var içinde işte kimse kullanmıyor.
Evet.
Ya şey diyen benim tweetime cevap veren arkadaşlar da hani ben şey yazdım. Hani ilk aldığınızda merak edip bakmak dışında kullanıyor musunuz yani yazdım. Abi merak edip bile bakmadım diyen çok arkadaşlar var yani. O yüzden ya ben genel olarak akıllı televizyon kavramını sorguluyorum. Akıllı televizyonların saçma sapan şeyler olduklarını söylüyorum.
Kesinlikle şey, doğru.
Bu dediğim şekilde akıllı televizyon olsun.
Çünkü aslında televizyonun akıllı denen kısmı televizyon deneyimine entegre değil.
Çakma bir şey. Evet. O bizim televizyonun afyör işte poposuna taktığımız Android çubuk gibi bir şey.
Evet.
Onun içine takılmış.
Evet.
O yüzden de sen akıllı televizyon akıllıya geçince televizyon kayboluyor.
Kayboluyor.
Ekrana bilgisayar geliyor. Hakikaten bu tarif ettiğim akıllı televizyonu yap kardeşim. Deli gibi şey olsun. İşte şimdi mesela bu dizilerde, mizilerde her dizinin bir hashtag'i var ya çıkıyor. O hashtag çıkınca otomatikman o trend topiği açsın sağ tarafta. Değil ben mi? Bir tuşa basınca şeyi yapsın.
Yani en basit dediğin doğru. Hani şey, web sitesinde link çıktığı zaman üstüne tıklıyorsun, gidiyorsun.
Ha işte ya Murat yapılabilecek 50 bin tane şey var. Ben Beacon gireyim Xbox'ın terimiyle. Ben filmi seyredeyim ama senden çok önemli bir mail bekliyorum. Geldiği zaman abi geldi senin gamsızdan beklediğin mail diye. Aynen ekrana öyle. Yazı çıksın hatta filmi küçültsün kenara. Ekranın 1/4'ünü mail client'ı açılsın. 1/4'üne insin film. Abi akıllı televizyon buna derim. Evet. Benim şimdiye kadar televizyonda gördüğüm en akıllı şey şu oldu. O da hani akıllı televizyon özelliği de değil. Hani benim evdeki Sony televizyonda kablo TV uydu net takılı.
Evet.
Rehberden şey seçince işte Behzat Ç'ye başlayınca seyredeceğimi seçersen sonra da televizyonu kapatsan bile Behzat Ç'ye başladığı zaman şak diye açılıyor ve Behzat Ç'yi açıyor. Yani kanalı da değiştiriyor. Şimdiye kadar televizyondan gördüğüm tek akıl bu oldu yani.
Allah akıllı fikir
versin. O yüzden kimse de kullanmaz bunları.
Evet, Levent abi.
Evet.
Konular bitti.
Tamam.
Yine 1 saat 10 dakikada toparlamışız.
Tamam. Mono'nun maceraları sürüyor falan.
Onu Facebook'tan yayınlıyorum ben. Takip etsinler.
Tamam.
Daha var maceraları.
Gayet güzel.
Biz şimdi yine paradoksumuzu yaşayacağız. Kendi maceralarımıza. Evet. Akşama konsey var. Tabii bunu dinleyenler konseyi izlemiş oldular. Biz evet. De evimizde yatıyoruz şu anda.
Ya da belki de yapamadık. Skandal oldu. Bilmiyoruz.
Evet, kavga çıktı. Karakol da bitti.
Konseyde olay.
Evet Levent abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.